Ayrım 21, sayfa 150. Soldaki odaya girdi ve elektrik düğmesini çevirdi. Karşılıklı 5 yataktan oluşan 2 sıra vardı. Her yatak bir revakla desteklenmiş bir perdeyle çevriliydi. Oda oy kullanma kabinleriyle seçim günü için hazırlanmış bir salonu andırıyordu. "Mükemmel," dedi büyük bir hayranlıkla. "Zor bir insan değilsiniz," diye mırıldandı Mario. Perdelerden birini açtı ve yatağın üzerindeki sarı örtüyü kaldırdı. Duvarda ahşap bir İsa'lı haç vardı. Kalmak için daha bir yer, daha iyi bir yer hayal edemezdim. Sessizlik, sadelik, ağzı sıkılık. Rahip enerjik bir hareketle ellerini birbirine vurdu. "Güzel, pekala. Şimdi yerleşmeniz için sizi yalnız bırakayım. Dipteki camlı kapı hep açıktır. Dışarı çıkmak isterseniz orayı kullanabilirsiniz." Bana gelince ben cümlenin tam ortasında susmuştu. Durum değerlendirmesi yapıyor gibiydi. Geri çıkarken teklifini attı. Belki akşam yemeğini benimle paylaşmak istersiniz." "Memnuniyetle." Koridorda koyu renkli bir kontrplaktan yapılmış iki bölmeli bir kabin dikkatimi çekti. "Günah çıkarma hücresi mi? Doğru tahmin ettiniz. Kilisede yok mu? Bu acil durumlar için." "Hangi acil durumlar?" "Biri ihtiyaç hissettiğinde, yani içindeki günah çıkarma isteği önüne geçilmez bir hal almışsa, dipteki kapıdan içeri girer ve zili çalar. Ben de gelip onu dinlerim." Sert bir ses tonuyla ekledi. "Senin de söyleyeceğiniz gibi iyi bir rahip kapısını her zaman açık tutmak zorundadır." "Buradaki insanlar bu kadar inançlı mı?" Belli belirsiz bir hareket yaptı. Sonra yürümeye başladı. "Geliyor musunuz?" Yemek odasına girince Mario masanın üzerindeki tencereyi aldı. Kuşkusuz her şeyi sordu. "Mikrodalganız yok mu?" Öfkeyle baktı. "Neden roket atardı olmasın? Bekleyin, gidip her şeyi ısıtıp geliyorum." "Büfeden kendinde bir tabak ve çatal bıçak alınız lütfen." Masaya oturdum. Bu evin atmosferi hoşuma gitmişti. Mutfaktan gelen yemek kokuları cilalı ahşap kokuyla karışıyordu. Odanın bir köşesinde bir kadın hafif hafif kokuluyordu. Duvarlarda bir İsa'lı haç ile üzerindeki Meryem Ana bulunan ikonlardan ve takvimden başka bir şey yoktu. Her şey son derece sade ve doğaldı. Ancak yine de var olan konfor özenli bir dikkatin sonucu olmalıydı. "Şunun tadına bakınız," diye bağırdı Mario, tencereyi yeniden masanın üzerine bırakırken. "Baldırcın ve kuzu mantarı patatesi. Evin spesiyalitesi." Eski neşesine kavuşmuş görünüyordu. Şimdi onu daha inceleyebiliyordum. Dostça bakan açık renk gözler, pembemsi yüzde, binlerce kırışıklık. Seyrek saçları tepesinde sürekli dalgalanan bir tül varmış gibi bir izlenim yaratıyordu. "Sırrı," diye fısıldadı. "Kişniş. Pişmeye yakın birkaç tutam ve tamam. Ardından tabii ki tuz ve biber vesaire." Sonra büyük bir özenle ganimetteki mücevheri ayıklayan bir hırsız gibi tabaklarınızı doldurdu. Sadece yemeğin tadına varmakla geçen birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. Pate gerçekten mükemmeldi. Çavdarın tadı, kuzu mantarlarının muhteşem lezzeti, otların tazeliği birbiriyle çelişkili bir uyum, olağanüstü bir kıvam oluşturuyordu. Sonunda rahip oradan buradan konuşmaya başladı. Can çekişen kilise, kar kaybeden şehir, vaktinden önce geleceğine dair sinyaller veren kış. Aksanı gayet düzgündü. Sadece konuşurken bazı sessiz saatleri gırtlaktan çıkarıyordu. Ama bir konuya kafası takılmış gibiydi. "Umarım lastiklerin donanımlıdır. Bunu düşünmeniz gerekir." Ağzım dolu başımla onay verdim. "Kış lastikleri." Çatanı bana doğru uzattı. "Size kış lastiği gerekli." Peynirlerimizi yerken başka bir konuya geçti. Gençlerin sporla kurtuluşu. Bir anlık suskunluğundan yararlanıp Roppo ile Bresi peyniri arasında röportajımın konusunu söyledim. Silvi Simonis. "Onu daha yeni tanımıştım," dedi hemen Mario. "Ayinlere gelmez miydi?" "Gelirdi elbette." "İnançlı biri miydi?" "Çok." "Nasıl?" Mario ağzını sildi. Sonra kırmızı şarabından bir yudum aldı. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı ama ondaki gerginliği hissedebiliyordum. "Fanatizm sınırlandı. Her şeyin kökenine inilmesini savunuyordu." "Latince ayin gibi mi? Yani geleneksel yöntemler mi?" "Ona göre her şeyi Yunanca yapmak gerekiyordu." "Yunanca mı?" "Size söylediğim gibi dostum, Hristiyanların ilk yıllarına tutkuyla bağlıydı. Kilisemizin emekleme dönemi. Azizlere ve Hristiyanlık uğruna hayatlarını kaybeden kişilere büyük saygı duyuyordu. Ben bile onların isimlerini bilmiyorum." Silvi Simon ise tanımamış olduğuma üzülüyordum. Birbirimize anlatacağımız çok şey olmalıydı. Bu tutkulu Hristiyan profili bir cinayet sebebi olabilirdi. Katil, yani şeytanın havarisi onu katıksız ve tam bir Hristiyan olduğu için seçmişti. "Ölüm hakkında ne düşünüyorsunuz?" Beni bir açıklama yapmaya zorlamayınız genç adam. Bu trajediyi yeniden yaşamak istemiyorum. Dini bir cenaze töreni yapıldı mı? Elbette. Onun için dua ettiniz mi? Neden etmeyeyim ki? İntihar ettiğini söylemişlerdi de. Yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Bu felaket hakkında hiçbir şey bilmesem de emin olduğum tek şey bunun bir intihar olmadığı. Bir yudum şarap daha içti. Yo, hayır. Başka bir konuya geçtim. Manon küçük kız öldürüldüğünde burada mıydınız? Gözlerini iyice açtı. Göz bebekleri büyümüştü. Sonra kaşlarını çattı. Tüm bir mekanik hareketler onun sinirlendiğini gösteriyordu. Evladım, size evimi açtım. Sizinle yemeğimi paylaştım. Ama siz benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz. Özür dilerim. Satürus ve bu iki olay hakkında bir haber yapmayı istiyorum. Bu nedenle soru sormaktan kendimi alamıyorum. Meyve tabağını tuttum ve kendime doğru çektim. Meyve bir mandalina aldı. Kısa bir sessizlikten sonra homurdandı. Manon cinayeti hakkında hiçbir şey öğrenemezsiniz. Tamamen bir sır. Simonis'in kendi çocuğunu öldürdüğüne dair bir varsayım var. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Diğerleri gibi bir aptallık. Belki de en saçması. Silvi'nin gösterdiği tepkiyi hatırlıyor musunuz? Ona bu konuda destek oldunuz mu? Bir manastıra kapanmayı tercih etti. Hangi manastır? Notre Dame Fransaise. Bunu ben de düşünmeliydim. Vakıf, matemdeki insanlar için büyük bir manevi sığınma yeriydi. Marilyn benimle dalga geçmişti. Aslında 1988'de Bian Fansa'da kalmış olan Sylvie'yi gayet iyi tanıyordu. Bütün noktalar yavaş yavaş birleşiyordu. Katil kurban, şeytana kurban etmek için tutkulu Hristiyan Sylvie Simonis'i seçmişti. Onun cesedini Notre Dame de Bian Fansa'nın arazisini bir Hristiyan toprağına bırakmıştı. Bunun sebebi Hristiyanlığa küfretmekti belki de. Ancak çocuğun ölümüyle nasıl bir bağ vardı? Anneyi öldüren katil küçük kızı da mı öldürmüştü? Silvi Timonis diye devam ettim. Saat üstü mü toprağa verildi? Evet. Yamanon? Hayır. O dönemde annesi medyadan, sansasyondan uzak durmak istedi. Medya nerede peki? Sınırın diğer tarafında. Lokta. Başka öğrenmek istediğiniz? Teşekkür ederim diye cevapladım. Müsaadenizi rica edeyim. Biraz yorgunum da. Mario meyvesinden kabuklarını soydu. İri parmaklarıyla dilimleri birbirinden ayırdı. Yolu biliyorsunuz. Bölüm 33. Yerleştin mi? Falco birdenbire yükselen kahkahasını bastıramadı. Yatağın dışına taşan ayaklarıma, odanın geri kalanını ayıran tam karşımdaki perdeye, duvarlara asılı dağcı fotoğraflarına bakıyordum. Evet, son derece rahatım diye cevap verdim. Daracık yatağın içinde. Bugün ne yaptın? Romanı biraz sıkıştırdık. Pero olayı hakkında. Öldürülen şu mücevheratçı itiraf etti mi? Onu yakaladığımız için bir teşekkür etmediği kaldı. Herif kurbanın hayaletinden korkuyormuş. Yalarpo hiç. Narkotik de işi kovalıyor ve Larpo'yu unut. Senden başka bir şey isteyeceğim. Falco'ya durumu özetledim. Luke'un Cura bölgesinde yaptığı soruşturmayı, Silvi Simonis'in öldürülmesini, cinayetteki şatanın şüpheyi anlattı. Ne yapabilirim? Başta Jura bölgesi olmak üzere tüm Fransa'da benzer cinayetler olmuş mu araştırmanı istiyorum. Ayrıca ritüelin karakteristik özelliklerini de belirttim ve ekledim. Yarın otopsi raporunu alabileceğim. Sabahtan Svensson'a yollarım. Sen de bir göz at. Kriminal kültürün biraz artsın. Verileri CSH'a da gireyim mi? Cinayete eşlik eden şiddeti analiz sistemi CSH diye kısaltılmış olarak söylenmekte. Bu Fransa toprakları üzerinde meydana gelmiş cinayetlerin dökümünün yer aldığı yeni bir bilgisayar sistemiydi. Amerikalıların ünlü bir çapının bir taklidi ama sistem henüz emekleme devresindeydi. Evet diye cevap verdim. Ancak France.com'e dışında tüm emniyet ve jandarma teşkilatlarına birer internet mesajı yollamayı da unutma. Bu bölge için Besançon adli polisini de ara. Jandarmanın bu işin içinde olduğunu öğrenmesini istemiyorum. Olduğumuzu öğrenmesini istemiyorum. Tamam, hepsi bu mu? Hayır, bölgedeki böcek yetiştiricileri hakkında bilgi topla. Hangi bölge? Yeni yetme yatağıma uzanmış elimdeki bölgeyle ilgili seyahat kitaplarına bakıyordum. Tüm France-Comme, Hudson, Jura, Doubs, Töre de Belfa adından da İsviçre'lileri ara. Bir entomolojistin peşindeyiz. Büyük ihtimalle Afrika böceklerinde uzman. Araştırmanı amatörleri boş vakitlerinde ilgilenenleri de kapsayacak şekilde genişlet. Bir sessizlik oldu. Falcon not alıyordu. Başka? Bölgedeki kimya laboratuvarlarının listesini çıkar. Ayrıca botanikçileri de araştırabilirsen iyi olur. Mantar, karayosunu, liken uzmanlarını, hem profesyonelleri hem amatörleri. Aslında tüm özelliklere sahip tek bir şüpheli arıyordum. Umudum bu özelliklerin tek isimli toplanmasıydı. Devam ettim. Vakfa dönüşmüş bir manastırda araştırmanı istiyorum. Notre Dame de Bienfaitre adını harf harf söyledim ve tam adresini verdim. Peki, cinayet hakkında diye sordu Falco. Kesinliğe kavuşmuş bir şey yok mu? Tanık tutanakları veya çevreye yapılmış bir araştırma, soruşturma. Jandarmada tüm bunların hepsinin olduğunu söyleyebilirim ama burada pek hoş karşılanmadım. Luke'un bu hikayeyle ilgilenmediğinden emin misin? İlgilendiğinden emin misin? Onun fotoğrafını teşhis eden olmamıştı. Ayrıca Luke'a ait bir ize de rastlamamıştım. Yine de cevap verdim. Kesinlikle eminim ama sen şubede bu konuyla ilgili konuşma. Yarın seni ararım. Eric Svensson'un numarasını tuşladım. Birkaç cümleyle olayı ona da özetledim. İsveçli Valeria'nın profesyonel bir otopsi yaptığına inanmıyor ve bu fikre şüpheyle yaklaşıyordu. Rapor bende diye cevap verdim. Ve analiz edecek başka şeyler de. Yarın sabah hepsini sana yolluyorum. Postayla mı? Trenle? TGM'nin hareket saatlerini şöyle bir göz atmış ve telefonla da bilgi almıştım. Dosyayı Besançon'dan saat 17.53'te kalkan TGV 2014'ün konduktörüne vereceğim. Tren saat 12.10'da Paris'te oluyor. Doğu Garı'na git ve dosyayı al. Senin fikrini öğrenmek istiyorum. Katip böyle bir sonucu nasıl elde etmiş? Öğrenmemiz, bildirmemiz lazım. Tahrik etmek için ekledim. Ve yardımı almakta veya danışmakta tereddüt etme. Benimle dalga mı geçiyorsun? Önce bir raporu gör. Bir entomolojiste ihtiyacın olacak ve bir botanikçiye. Ayrıca sana Afrika kökenli leş yiyici bir böcek, bir bok böceğiyle katilin kurbanın göğüs kafesine yerleştirdiği bir liken örneği yolluyorum. Bak işte bu heyecan verici. Hem de nasıl? Pislik herifin bizzat kendisi tüm bu bilgiye sahip ama sen sıfırdan başlayacaksın. Yaptığı her şeyin azamisini hayal etmemi istiyorum. Ritüelinin her aşamasını. Onun yöntemleri hakkında senden bir söyleye bekliyorum, anladın mı? Tamam, ben yarın sabah kadı olmayı unutma. Telefonu kapatırken penceremin pervazına çarpan rüzgarın uğultusunu duydum. Çerçeve bir çaydanlık gibi ıslık çalıyordu. Sağ taraftaki yataklardan birini seçtim. Çantamı ve diğer tehlikeli malzemelerimi koymak için yandaki yatağın perdesini açmıştım. Yorgun olmama rağmen dua etmeye karar verdim. Yatağın ayak ucuna dizlerimin üzerine çöktüm. Babamız duası, duaların en sadesi, en canlı, aydınlığı. Kendi yolumu çizmemi sağlayan dua. Babamız ilk katıldığım ayinlerde yorgun dizlerimin üzerine çöküp söylediğim duaydı. İçimdeki inancın derinliğini keşfettiğimde Saint-Michel de Sezen'e de okuduğum dua. Roma çanlarıyla şevke gelmiş geleceğin rahibinin uzun ve çetrefil duası. Sonra ceset kokuları ve pala sesleriyle kuşatılmış Afrika'nın imdat çağrısına cevap olarak okunan dua. Ve nihayet karşısına rastgele çıkan kiliselerde günahlarından arınmak için okunan polis duası. Göklerdeki babamız ki senin ismin ne kadar kutlu. Koridordan tiz bir ses geldi. İrkildim ve kulak kabarttım. Anormal bir şey yoktu. Yine de benim 9 mm'li elime almıştım. Refleksim bilincimden daha hızlıydı. Yeniden kulak kabarttım. Ses yoktu. Bir siren sesi olabilirdi ya da yangın alarmı. Tüm vücudum gerilmiş beklerken sesi yeniden duydum. Uzun, inatçı ve iç kıdıklayıcı. Kapıya doğru hamle yaptım. Kapıyı açtığımda etrafımda bir sessizlik olduğunu gördüm. Işıkta durdum ve koridora göz gezdirdim. Görüntüde kimse yoktu. Solda rahip evi ve koridoru ayıran yangın kapısı. Sağda ise dışarı açılan camlı kapı. Herhangi bir hareket yoktu. Gözüm yangın çıkışının birkaç metre ötesindeki ahşap bölmeye takıldı. Sesin nereden geldiğini anlamıştım. Günah çıkarma hücresinin ziliydi. Bölmelerden birinin perdesi hafifçe dalgalanıyordu. Peder Mora içerideydi muhtemelen. HK'mı koltuğumun kılıfına yerleştirdim ve ağır adımlarla hücreye doğru ilerledim. 5 metre kala durdum. Perdenin ardında yeşilimsi bir ışık görünüyordu. Silahımı yeniden çıkarmayı düşündüm ama vazgeçtim. Sessizce ilerledim. Perdeyi tuttum ve hızla açtım. Hücre boştu. Sadece dipteki bölme duvarında bir yazı vardı. İçgüdüsel olarak siyah ahşap bankın üstündeki maddeyi de tanıdım. Silvi Simon için çürümüş etlerin arasında ışıldayan dikenin aynısı. Duvarda ise seni bekliyordum yazılıydı. Bölüm 34. Yem suyun içinde, yüzeyinde titreşiyordu. Nişinayı gözlerimle takip ettim ve yaprakların arasındaki orta takımının ucunu gördüm. Bu ince ucun parçaya ipeklendiğini anladım. Hatırladım. Bu da sahneyi biraz daha hafifletiyordu. Naylon sabah ışığında parlıyordu. Saat henüz 10'du. O uğursuz yazıyı bulduktan sonra rahip evinin ve ek binanın çevresini tam bir tur atmıştım ama kimseyi bulamamıştım. Uyandırdığım Maro sadece bir tek şey söylemişti. Vandallık bu, sadece vandallık. Jandarmaya haber vermemesi için onu ikna etmekte güçlük çekmemiştim. Ona göre bu kilisesine karşı yapılan ilk kötülük değildi. Grafitiyi temizlemeye yönelmiştim. Mario dua etmeden yatmaya gitmiş. Ben de sakin sakin olan yerinin fotoğrafını çektikten sonra tazeli kendini örnek almıştım. Dijital makinemin flaşı şu seni bekliyordum yazısı üzerinde patlarken bir tek şeyden emin oldum. Bu cümle benim içindi. Uyumanın imkanı yoktu. Didüstü mekimi çalıştırmış ve bu bölgeye geldiğim andan itibaren bütün olayları not etmiştim. Günah çıkarma öncesinde şu yazıyı yazan kişiyi düşünmemenin en iyi yolu buydu. Çektiğim fotoğrafı bilgisayara geçirmiş, elimdeki belgeleri taramıştım. Valeria'nın raporu, gittiğim her yeri, görüştüğüm herkesi işaretlediğim bölge haritası, Plink'in notları. Saatte 6'da rahibin ofisinde bir fotokopi makinesi bulmuştum. Otopsi raporundan biri Falco, diğeri Sven Senici, iki nüsha fotokopi çekmiş, sonra İsviçre'nin kolisini hazırlamıştım. Günah çıkarma hücresinden aldığım örnekler, bok böceği, Sylvie Simonis'in cesedinde bulunan diken. İsa'lı haçı gönderme konusunda tereddüt ediyordum. Sonuçta her yerde bulunabilen sıradan litürjik bir eşyaydı. Onu yanımda tutmaya karar verdim. Haçtan parmak izi bile almış ancak bir sonuç elde edememiştim. Fırtılaşmış kana gelince onu da Svensson'a yollamak için küçük bir naylon torbaya koymuştum. Saat 6.30'da yeniden yoldaydım. Besançon'a doğru gidiyordum. Kafamın içinde cevabını bulamadığım bir sürü soru vardı. Saat 7 olmuştu ve ben Besançon garında trenin kondüktörünü bekliyordum. Bu gönderme tekniğini Ruanda'da tanıştığım foto muhabirlerinden öğrenmiştim. Onlar da çektikleri filmleri düzenli sefer yapan uçakların pilotlarına veya stewardlarına teslim ediyorlardı.